Üçüncü sebep, sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum. Sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum. Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki, sözlerdeki hakaik, hakikatlar ve kemalat benim değil, Kur'an'ındır. Ve Kur'an'dan tereşüh etmiştir. Kur'an'dan reşha reşha olmuştur, damlamıştır. Hatta 10. söz, yüzer ayat-ı Kur'aniyeden süzülmüş bazı katarattır. Yüzer ayet-i kerime adeta bir şey gibi yoğurdu damlatıyoruz ya, bir kesenin içerisine koyuyoruz ya, ondan bir şeyler damlıyor değil mi? İşte sanki yüzer ayet-i kerimeden böyle damla damla dökülmüş bir eser hükmündedir 10. söz. Çok müfessirlerin eserleri böyledir. Bakıyorsunuz ki İmam-ı Gazali Hazretleri için demişler ki, bunun eseri İhya-ı Ulum-u Din'dir. Yani din ilimlerini ihya edecek özellikte muazzam bir eserdir. İlhamdır yani. Yani bütün ilimler dünyadan çekilse, Süreyya yıldızına gitse, İhya-i Ulum-u Din tekrar dini ilimleri ihya edecek bir özelliğe sahiptir. Enteresan bir şey. İmam-ı Azam Hazretleri için yani bir hadis var ama İmam-ı Azam Hazretlerine bunu yoruyorlar. Farisilerden bir çocuk gelecek, şayet din Süreyya yıldızına gitse o zat yalnız başına dini tekrar ikame edecek bir kuvvete sahip olacak diyor hadis. 19. mektupta var. Üstad diyor ki bu hadis diyor Farisi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye işaret eder. Enteresan. Dolayısıyla her asrın müceddidinde böyle bir özellik var. Cenab-ı Hak bu asırda da 1000 yıllık alem-i İslam aleyhinde terakküm etmiş, birikmiş olan bütün müfsit aletler, bütün menfi çalışmalar, cereyanlar, bütün menfi ilimler, dinsizliğe ve insanları İslamiyet'ten uzaklaştırmaya yönelik bütün çalışmalar hepsi adeta bu asırda bir anda ne yapmış? Ortaya çıkmış. Daha önce farklı farklı zamanlarda, mekanlarda ortaya çıktığı için fazla güçlü görünmüyordu. Ama şimdi hepsi bu asırda ve hepsi sanki beraber birleşmiş ve İslamiyet'e, Müslümanlara saldırıyor vaziyetinde. Şimdiye kadar hiçbir asır böyle bir şey görmemiş. Şimdiye kadar hiçbir asır böyle bir durum görmemiş. Şimdiye kadar İslamiyet'in zevahiriyle uğraşıyorlardı. Adam Hristiyandır. İslamiyet'in esaslarını kabul etmiyor. İslamiyet'e savaş açıyor. Adam Yahudidir. Hakikaten Yahudiliğe inanıyor. Şimdiki Siyonistler gibi değil. Onun için Müslümanlığı yani farklı bir dini batırmaya çalışıyor. Ama bu asırda öyle değil. Darwin çıkmış, Allah'ı inkar ediyor. Marx çıkmış, Allah'ı inkar ediyor. Ateistler çıkmış, Allah'ı inkar ediyor. Oldu mu? Yani esasata şu anda ilişiliyor. Şimdi Allah'ın varlığını ve birliğini şu eserlerden başka bu asırda insanları susturacak şekilde hangi eser var ki anlatsa arkadaşlar? Ya bilim adamları, Müslümanlar, müminler, yazarlar, ben bakıyorum kim tevhidi anlatacaksa orada Risale-i Nur kaynağı var. Kaynak vermese de o cümle diyor ki ben Risale-i Nur'dan gelmişim. Öldükten sonra dirilmeyle alakalı eser yazacak bir şahıs Risale-i Nur'dan istifade etmezse mümkün değil, karşıdaki insanlara fazla bir şey veremiyor. Ortada hadise. Biz de işin içindeyiz. Her gün milyonlarca insanların sorularına muhatap olan bir durumda olduğumuz için bunu çok berrak ve net bir şekilde görüyoruz. Elhamdülillah. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim, gideceğim, elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Arkadaşlar, zaman şahıs zamanı değildir. Zaman şahs-ı manevi zamanıdır. Onun için bizim ne gücümüz varsa, ne kuvvetimiz varsa şahs-ı manevi havuzu içinde eritmeliyiz. Bu zamanda bir insan dahi de olsa, yalnız başına kalsa kaybetme ihtimali yüksektir. Çünkü çok cazibedar fitneler var. Çok ciddi manada ittifak etmiş ehli küfrün kuvveti karşısında dahi bir insan yalnız ise perişan olur. Onun için Risale-i Nur'un civarında bulunan veliler, ulemalar içine girmeseler diyor üstadımız, tehlike ihtimali yüksektir. Risale-i Nur'un içerisine girmek lazım. Ta ki kendisi ne yapsın? Şahs-ı manevi içerisine eritsin. Bir buz hükmündeki enaniyetini bir havuzu kazanmak için o havuzun içerisine atıp ne yapacağız? Eriteceğiz ta ki bütün havuz hükmüne geçebilelim. Onun için üstadımız kendisini devamlı nazardan iskal etmiştir. Yazı yazmış kapısına. Benimle görüşmek isteyen şahıs gitsin Risale-i Nur okusun. Benimle görüşmekten 10 kat daha hayırlıdır. Bunu kaç tane mürşit söyleyebilir? Değil mi? Demek ki bu asırda ne lazım? Şahs-ı manevi lazım. Ve baki olacak bir esere bağlamak lazım. Şahıs fanidir. Bediüzzaman'a bağlananlar şahıs olarak Bediüzzaman vefatından sonra ortada yoklar. Ama Bediüzzaman diyor ki benim davama bağlanın ta ki kıyamete kadar sizin de çalışmalarınız devam etsin. Bu aynı şekilde maddi şeyler için de geçerli arkadaşlar. Bakın maalesef yani çok yerlerde görüyoruz, duyuyoruz. Bir cemaatin, bir şahs-ı manevinin gayrimenkulleri ve menkul dediğimiz şeyleri, varlıklarını birilerinin üzerine yapma gibi bir hastalık var. Oysa bundan vazgeçmek lazım. O şahıs belki sağlam bir kalp sahibi olabilir. Ama vefat etti mi onun varisleri maalesef hizmetin bu manadaki mallarına zarar verebiliyor. Bunu da buradan söyleyelim. Elimizden geldiği kadar üzerimize kesinlikle bir şey almamak. Hani zaruri oldu birkaç gün, birkaç ay, birkaç sene ayrı da. Fakat genel manada bir vakıf kurup onun üzerine yapmak lazım. Çünkü şahıs fani, Allah muhafaza vefat edip gitti mi, onun üzerine kayıtlı olan şeyler daha sonra hizmetin parasıyla alındığı halde menfi manada birilerinin eline geçme durumu olabiliyor. Yani bu dersten onu da ayrıca çıkarmak icap eder. Evet. Madem ben bir öyle biliyorum ve madem ben faniyim, gideceğim, elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir. Ve bağlanmamalı. Ve madem ehli dalalet ve tuğyan, işlerine gelmeyen bir eseri, burası çok mühim, eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek adetleridir. Bir şahıs düşünün, bütün yazdığı eserler ona bağlı. Onun küçük bir hatasını buldunuz mu, bütün eserleri ne yapıyor? Çürüyor değil mi? Bakın dikkat edin, bu son zamanlarda yaşadığımız bir hadise. Maalesef İslam içerisine çıktığını ilan eden ve Risale-i Nur camiasından olduğunu iddia eden bir şahıs çürütüldü mü? Çürütüldü. Yanlış olduğu ortaya çıktı mı? Çıktı. Hiçbir eserini hiç kimse artık evinde bulundurmuyor. Oysa orada ayetler var, hadisler var, ayetlerin tefsirleri var, izahları var. O kitabı sen niye gidip de şu anda çöplüğe atıyorsun? O adam sağlam bir adam değil müjdeyip bütün çalışmaları gitti mi? Gitti. Onun için üstad diyor ki bu eserler benim değildir ya. Bu eserler Kur'an'ın malıdır. Benim şahsım çürütülmeye müsait bir durumda olabilir. Ki elhamdülillah hiç kimse şeytan-ı racimden başka hiç kimse üstada herhangi bir leke atamıyor. Niye? Çünkü küçüklüğünden beri hep çizgisi belli. Nasıl durmuş belli. Fikirleri belli. Maddiyatla olan münasebeti belli. Elhamdülillah. Biz bunun için de ayrıca şükretmek lazım. Üstadların nasıl ahirete irtihal ettiği belli. Sepetiyle, sepetin içindeki birkaç bardağıyla, ondan sonra da işte bir iki tane iç çamaşırıyla ilahir. Ahirete tertemiz giden bir Bediüzzaman. Şükürler olsun. Ama yine de diyor ki ben insanım. Benimle alakalı, şahsımla alakalı yanlış şeyler duyabilirsiniz. Başka şeyler birileri ortaya çıkabilir. Doğru, yanlış. Bu eser eğer benim eserim olarak bilinirse benden dolayı birileri ne yapabilir? Buna perde indirebilir, leke sürebilir. Ben de diyorum ki bu eserler benim eserlerim değildir. Kimin eserleri? Kimin malı? Kur'an'ın malı. Kur'an ise arş-ı azama bağlı. Kimsenin eli yetişmez ki oradan indirsin haşa. Öyleyse ona bağlı olanlar da yüksek bir kıymet taşıma durumu oluyor. Madem ehli dalalet ve tuğyan işlerine gelmeyen bir eseri, İşlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek adetleridir. Elbette Sema-i Kur'an'ın yıldızlarıyla bağlanan risaleler, Kur'an'ın semasının yıldızlarıyla bağlanan risaleler, benim gibi çok itirazata ve tenkidata, yani hem itirazlara hem de tenkitlere medar olabilen ve sukut edebilen, çürük bir direk ile bağlanmamalı. Şimdi risaleler Kur'an'a bağlı. Kur'an arş-ı azama bağlı. Dolayısıyla hiç kimsenin gücü yetmez ki onlara zarar versin. Ama benim gibi çok itirazlara ve tenkitlere medar olabilen bir zata bağlı olmuş olsa, o zaman küçük bir hatamla, beşeri bir kusurumla bu koca eserler, mükemmel eserler ne yapılabilir? Çürütülebilir. Öyleyse bunları ben kendime niye bağlayayım? Bunların sahibi kim? Kur'an-ı Kerim. Hem madem örf-ü nasta bir eserdeki mezaya, meziyetler, o eserin mastarı ve menbaı zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor. Eserdeki güzellikler onun ustasının tavırlarında, meziyetlerinde gösteriliyor, zannediliyor. Menba olarak o göründüğü için kaynak. Ve bu örfe göre o hakaiki aliyeyi ve o cevahiri galiyeyi, o yüksek hakikatları ve o değerli cevherleri kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek, hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için risaleler kendi malım değil. Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın reşahat-ı meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. Şu ifadeye bakın. Lezzetli üzüm tanelerinin hasiyetleri, güzellikleri, tatları kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Elhamdülillah. Şimdi bu meseleyi isterseniz biraz açalım bu ifadeyi. Üstad Seri kendisini kuru çubuk olarak görüyor. Bu tevazu mudur? Hayır. Hakikat budur. Çünkü Allah hiçbir sebebe müessiriyet vermemiştir. Bütün sebepler sadece aracıdır. Yaratan Allah'tır, görünen onlardır. İnsanlar burada imtihandadır. Acaba bu eseri sebepten mi görecek, yoksa müsebbibül ezbab olan Cenab-ı Hak'tan mı görecek? Şimdi süt kimden geliyor? Zahiren inekten geliyor, deveden geliyor, değil mi? Ondan sonra koyundan, keçiden geliyor. Zahiren bunlardan. Peki hakikaten sütün sahibi kim? Allah. Meyve zahiren, görünüşte ağaçtan geliyor, odundan geliyor. Hakikaten kimden geliyor? Hazine-i gayıptan, hazine-i rahmet-i ilahiyeden, değil mi? İşte bunu görebilmek imandır. Aynı şekilde İmam-ı Gazali Hazretleri de bir sebep olarak Kur'an-ı Kerim'den ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden kendi bulunduğu asırdaki insanlara manevi süt vermeyi istemiş de, Cenab-ı Hak'tan arzu etmiş, dua etmiş de, Cenab-ı Hak da ona o manevi sütleri nasip etmiş, vermiş. Hem kendisi diyecek, ben kuru üzüm çubuğu hükmündeyim, bu üzüm taneleri benim değildir. Hem de biz bir mümin olarak ne diyeceğiz? Demek ki kendisi Cenab-ı Hak'tan dua etmiş, Cenab-ı Hak da duasını kabul etmiş. Bu güzel eserlerin sahibi kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Burada İmam-ı Gazali Hazretleri de vesiledir. Ne gibi? Elimde bir ayna. Aynayı güneşe mukabil tuttum, karşılık tuttum. Aynan parlar mı, parlamaz mı? Parlar değil mi? Şimdi bu aynan parladığı vakit buna bir şuur verin. Yahu sen ne mükemmel bir ışığa sahipsin. Bütün dünyayı aydınlatan muazzam bir ışığa sahipsin denildiği vakit, eğer hakikaten müminse, aklı var ama müminse ne diyecek? Ben bu ışığı kendi kesif, nursuz özelliğimden, vaziyetimden vermiyorum. Ben kendi zatımda nursuzum. Ama güneşe döndüm, güneşin ışıklarını aldım, onlarla parladım ve ortalığı aydınlatıyorum. Dolayısıyla ben nursuz bir ayna olmakla beraber o ışığı alıp başka bir yeri aydınlatabilecek bir özelliğe sahibim. Ben de o özelliğimi kullandım, güneşe döndüm, güneşten aldığım ışıklarla hem kendim parladım hem de etrafımı ne yaptım? Nurlandırdım. Doğrusu bu değil mi? İşte her bir insan böyle bir ayna gibi. Biz aynayız. Zatımıza baktığınız vakit kemalatımız yok zati olarak. Ama ne yaptık? Kur'an-ı Kerim güneşinin bulunduğu yere döndük ve ondan onurları almaya gayret ettik, niyet ettik. Ondan sonra da güzel bir eser yazdık. Bu eserin sahibi ben miyim? Hayır. Bu eserin sahibi, bu ışığın sahibi aynı olmadığı gibi eserin de sahibi zati olarak ben değilim. Cenab-ı Hakk'a yalvardım. Ya Rabbi hem beni aydınlat, nurlandır. Hem de insanları aydınlatabilecek, nurlandırabilecek bir özellik nasip et diye dua ettim. Cenab-ı Hak da benim duamı kabul etti. Hem kendim nurlandım, hem de etrafımı nurlandırdım. Bu duanın şiddeti bende 10 olabilir ama Bediüzzaman'da 10 milyar olur. Kendisi de hem muazzam bir iman derecesi, mertebesi almış oldu Cenab-ı Hak'tan, Kur'an'dan. Hem de bu asırdaki insanların çoğunu aydınlatabilecek muazzam bir ışığa Cenab-ı Hak'ın izniyle, keremiyle malik oldu, sahip oldu. Arzu etti ki herkese üzüm ikram edeyim. Ama benim zatımda yok. Kuru üzüm çubuğu hükmündeyim. Ya Rabbi bana üzüm taneleri nasip et diye dua ediyor. Cenab-ı Hak da ona nasip ediyor. O da insanları Allah'ın izniyle, keremiyle ikram ediyor. Üzümün yetiştiği alanları biliyorsunuz. Hem kuru bir zemin, yani kuruluktan çatlıyor. Hem kuru bir hava, atmosfer. Hem kuru bir çöp. Üstad diyor ki yani o diyor kuru çöp devamlı içinden bir musluk gibi su akıtan bir özellikte olsaydı yine de o sıcakta o taneleri dolduramazdı. Nasıl doldu bunlar? Belli ki Cenab-ı Hak rahmetini, değil mi? Ondan sonra inayetini, rezzakiyetini tecelli ettiriyor. Başka bir şey diyemezsiniz ki yani. Üzüm çubuğu neyse diyor Bediüzzaman, ben de kuru üzüm çubuğu hükmündeyim. Tevazu gösterir. Hayır kardeşim, tam hakikati anlatıyor Bediüzzaman. Tam hakikati anlatıyor. Burada tevazu yok ki. Doğruyu anlatmak imandır çünkü. İman böyle inkişaf ediyor zaten. Ben kendimde bir kemalat görmeyeceğim ki kemalatın sahibi olayım yani. Ya. Sadece diyor ki bir yerde bu zamanda ehli dalalet eneye binmiş dalalet vadilerinde koşturuyor. Bu zamanda ehli dalalet eneye, benliğe, gurura binmiş, dalalet vadilerinde koşturuyor. Ehli hak, bil mecburiye, eneyi terk etmekle, benliği ve gururu terk etmekle hakka hizmet edebilir. Ya, işte Bezansteri böyle, yani ene dediğimiz, benlik dediğimiz, gurur dediğimiz bu şeyi elhamdülillah, Cenab-ı Hakk'ın izni keremiyle ne yapmış? Halletmiş, imanın kuvvetiyle. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim güneşinden kendisine gelen bütün güzellikleri, nurları güneşten bilip güneşe bu manada teşekkürünü yapmak suretiyle hep bütün güzellikleri Kur'an-ı Kerim'e ne yapıyor? Gönderiyor. Ya, elhamdülillah. Biz de inşallah öyle olacağız. Biz de böyle kendimizi terbiye edeceğiz. Bizden güzel bir şey görülebilir. Mesela bir fakir geldi ya da hizmete dair bir şey oldu. Çıkardım cebimden bir misal diyorum 10 lira verdim. Ben verdim dediğimiz vakit kaybediyoruz. Sen kimsin ki veresin ya? Senin zatında bir şey yok. Sana birisi o ışığı vermiş, sen de ayna olarak ne yapmışsın? Parlamışsın. Güneşten geldiğini bil ki onun hakkı sahibi olasın. Allah ona bağlamış. Beni de rızıklandıran, şu anda cebinden çıkarıp da parayı verdiğim fakiri de rızıklandıran aynı zattır, o da Allah'tır dediğim vakit İşte Cenab-ı Hak benim haneme onu yazıyor. Fe subhanallah. Ya arkadaşlar. Ama desem ki bu benimdir. Allah benden de alıyor. Benim hesabıma da yazmıyor. Seni yalancılar sınıfında da yazıyor. Fe subhanallah. Öyle niye? Çünkü sen onun hakkı sahibi değilsin ki. Aynı şekilde maddi böyleyken bu talebeleri ben yetiştirdim demekte arkadaşlar. Bundan hiçbir farkı yok ya. Yani bu derste şu anda Cenab-ı Hak bir güzellik nasip etmişse benim buradaki hissem ne ya? Yapmayı yapmamaya tercih etmekten başka hiçbir şey yok. Gerçi hep Allah'ın işi. Ama şunu da bilelim ki kötülükler bizden, iyilikler Cenab-ı Hak'tan. Allah bu hakikatları yaratmış. Bu hakikatları Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bu şekilde derc etmiş. Bediüzzaman Hazretleri gibi bir zatı Cenab-ı Hak teçhiz etmiş. O hakikatları ondan istihsal ettirmiş. Kitabına yazdırtmış, benim gibi bir zata da akıl vermiş, şuur vermiş, bu asırda halk etmiş. Bir şekilde bir vesileyle beni bu hakikatlerle bağlamış. Ondan sonra da okumuşuz, inkişaf etmişiz neyse. Ondan sonra böyle bir ders verdiğimiz vakit, ben yaptım dediğin vakit o senin olmuyor. Allah nasip etti dediğin vakit o senin oluyor işte.